Sayfa 147. Gondolcu hüzünlü bir şarkı söylemeye başladı. Elim iki elinin arasında, başımı bir an omzuna yaslıyorum ve kendimi ilk kez o rüyaya bırakıyorum. İçimden ona, hiçbir şey umurumda değil, ben seni seviyorum, hem de yıllardır yalnız seni seviyorum diye bağırmak geliyor. Ama ona, bunu yaptığına hala inanamıyorum diyorum. Yine ne yaptım diyor. Bak bir ömür boyu uzaklardan gelecek gemiyi bekleyen bir kadını anlatıyor bu şarkı. Aşığı mı var gemide? Evet, bütün dünyayı dolaşmış ve sonunda geri döndüğünde ondan daha güzel hiç kimse görmediğini anlamış bir gemici. Bütün dünyayı görmüş ama bütün o görüntüler sevgilisinin penceredeki yüzünü silememiş, öyle mi? Evet, anladım ki diyor, bütün dünya senin gözlerinden daha küçük. Çok güzelmiş. Peki sonunda kavuşuyorlar mı? Evet, ama şimdi bütün o kaybolan, geri gelemeyecek yıllara üzülüyor adam. Bu daracık kanallar sanki bizi birdenbire alıp bambaşka bir dünyaya götürecek. Bir anda buradan, suların içinden geçirip gizli bir geçitten, bilinmez bir dehlizden, gizemli bir dünyaya, yalnızca zamanın bir anlık kırılmasıyla, gizlenmesi gerekenler için var olan rüyanın ülkesine taşıyacak. İşte belki de şu yüzlerce yıldan beri burada duran, kırmızısı solmuş evin altındaki küçük kemerlerin birinden girsek. İnsan bazı anlarda bir mucizenin gerçekleşeceğine inanır. Çünkü bazı anlarda bir mucizenin gerçekleşmesi için bütün işaretler bir araya gelir. İçimde öyle bir duygu vardı ki sanki ruhum içimden çıkıp yükselecek sanıyordum. Ben rüyadaydım. Bu hasır şapkalı adam o güzel şarkıyı söylüyordu. Sulardan bir kentte, masallar aleminde zamanı unutmuştuk. Ve o kulağıma hiç durmadan bir şeyler fısıldıyordu. Her şeyden kaçmak istiyorum diyordu, her şeyden. Ne yaptım, nasıl yaptım bilmiyorum ve sonunda kendime hiç istemediğim bir hayat kurdum. Şimdi onun içinde, kendi hayatımın içinde bir esir gibiyim. Bu ne güzel esaret diye onunla alay ettim. Ama gözlerine bakınca ilk kez derin bir hüzün gördüm. Ne yazık ki insan kendi hapishanesinin anahtarını bulamıyor. Hatta çoğu zaman asıl mahpusun kendisi olduğunu bile anlayamıyor dedi. Aslında o anda ne demek istediğini tam olarak anlamıyordum. Belki de dinlemiyordum bile. Işık azaldı, bir bulut güneşi bir an için kapattı. Eliyle çenemi tutup kaldırdı. Beyaz güneş gözlüklerini çıkarttı. Gözlerimin içine baktı. Ama şimdi bunların sırası değil. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim dedi. Ne konuşmaya geldin diye soramadım. Geç kalıyoruz diyebildim yalnızca. Biz inerken gondolcu ona kırmızı bir gül verdi ve bir şeyler söyledi. Bütün erkekler sevdikleri kadınlara kırmızı bir gül verirmiş. Benim bunu unuttuğumu düşünüyor, sana vermemi istiyor dedi. Otele gitmeye çalışırken kaybolduk. Ara sokakların birinden küçük bir meydana gelince karşımıza eski bir atlı karınca çıktı. Bu belki de bugüne kadar gördüğüm en güzel şeylerden biriydi. Bir sanat eseri gibi yaldızlan dalgalı saçlı atlarıyla camlarla çalınan bir müziğin eşliğinde dönüp duruyordu. Ben yeniden çocuk olmak istiyordum. Ben de artık kaçmak istiyordum. Her şeyi unutmak, burada bugün yeniden başlamak. Geç kalmayı boş verip atlı karıncaya bindik. İşte orada, o güzel yüzlü, sanki gülümseyen sarı saçlı atın üstünde mutluluktan uçmak diye bir şey varsa, o duyguyu yaşadım. Hadi ben neyse de, onun o koca cüssesiyle küçücük atın üstünde alçalıp yükselerek dönüp durması görülecek şeydi. İnsana hala yüzyıllar öncesinin şatafatlı hayatını hatırlatan ama yorgun, yıpranmış, bir zamanlar yalnızca soylu bir ailenin yaşadığı, şimdi ise kim bilir ne zamandır dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan otelin kapısından girince, köşedeki büyük çizgili koltukların birinden aile ayağı fırladı. Ben koşup onu kucakladım, kulağına, sen görürsün, bak ben seni ne yapacağım diyordum. O da bana, ayol asıl sen görürsün, başıma bunlar da mı gelecekti dedim. Şaşkın, telaşlı, düşünceli, o ne yapacağını bilmez hali gözümün önünden gitmiyor. O an gerçekten de okulun bittiği gün heyecandan yerinde duramayan liseli kızlar gibiydik. Fuat, ben sizi biraz yalnız bırakayım da hasret giderin. Ama öğle yemeğine davetlimsiniz. Görebileceğiniz en güzel manzarayı göstereceğim size. tam bir saat sonra burada buluşalım dedi ve ortadan kayboldu. Biz de yukarı odaya çıktık. Duvarlarda çatlaklar, sanki bir yerlerden alıp getirilmiş gibi duran eski mobilyalar, havı yer yer dökülmüş bu açık yeşilli mavili halılar, insana bir otele değil de tanıdık bir ailenin evine gelmiş duygusu veriyordu. Çocuk gibi çığlıklar, kahkahalar atıyor, bana bir an önce neler olduğunu anlatmasını istiyordum. O her zamanki gibi benim bu deliliğime hem kızıyor, söyleniyor, hem bir yandan dayanamayıp seviniyordu. ''Nasıl buldu seni? Çabuk anlat. Ne söyledi, nasıl söyledi?'' diye soruyordum. O karşıma geçmiş, ''Bu ne böyle? Hollywood filmlerinden fırlamış gibisin. Bu ne güzellik, dur sana bir daha bakayım.'' diyordu. Tek bildiği, otele gelip odaya çıktığı sırada telefonun çaldığı, Fuat'ın kendisini tanıtıp sanki gayet doğal bir şey söylermiş gibi bana bir sürpriz yapmak istediğini anlattığı, bizimkinin de telefonun başında yer altından çıkardığı heykeller gibi donup kaldığı. E sen ne dedin? Söylesene ne dedin? Ne diyeceğim, dilim tutuldu. Kendime gelemedim ki bir şey söyleyeyim. Adam ne dediyse ben sanki robot gibi önce nasıl olur, mümkün değil, sonra da evet, tabii, peki, olur diye cevaplar verdim. Peki nereden öğrenmiş, nasıl bulmuş seni, sormadın mı? Ay öldürürsün sen insanı, kendin sorsana. Ben nereden bileyim nasıl bulmuş? Herhalde bizimkilerden birini tanıyor. Sanki 40 yıllık arkadaşıymışım gibi benimle bir konuşması vardı ki dilim tutuldu. Aklım başımdan gitti. Evet, o böyleydi işte. Öylesine rahat konuşurdu ki akla mantığa sığmayacak şeyler sanki zaten başka türlü olamazmış gibi siz de ikna olurdunuz. Asıl sen onu bırak da karşında görünce sen ne yaptın, onu anlat. Az kaldı düşüp bayılıyordum. Zaten sana geç kalıyorum diye telaş içinde gelip de birden onu görünce, belli ki sen yine kanatlarını takmışsın ama bu pek hayra alamet değil. Bak sana bir şey söyleyeyim, dedi. Sonra birden sustu. Söyle söyle, işinde kalmasın dedim. Yok dedi, vazgeçtim. Şimdi sırası değil. Hayatımda seni böyle görmemiştim. Tutup da ayaklarını yere çekecek değilim. Yeniden birbirimize sarıldık. O kadar bambaşka bir dünyanın içindeydim ki o an. Ona hiçbir şey sormadım. Zaten o da anlatmadı. Bu olağanüstü maceranın tek tanığı olarak o da kendi hayatını unutmuş, benimkiyle ilgiliydi. Turgut'u telefonla arayıp geldiğimi haber verdim. Neyse ki telefonda fazla uzun konuşmayı sevmezdi. Her şeyin yolunda olduğunu duyduktan sonra kapattı. Döndüm. Aileyle göz göze geldik bir an için. İkimiz de gözlerimizi kaçırdık. Eşyalarımızı çıkarttık, kendimize çeki düzen verdik. Sonra yeniden aşağı indik. Hep birlikte kentte tepeden bakan bir lokantaya gittik. Biz yemeklerimizi yerken yağmur camlara çarparak yağmaya başladı. Yağmurun sesi öyle güzeldi ki bir süre hepimiz sustuk. Hava karardı. Yolculuktan, Ayla'nın tabletlerinden, Madame Butterfly'dan konuştuk. Yan masadaki Amerikalı çiftle sohbet ettik. Sonra hep birlikte yan yana dizildik. Garson fotoğrafımızı çekti. Fuat o kadar rahattı ki sanki burada olmamız çok doğalmış. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz. Sık sık böyle bir araya geliyormuşuz gibi davranıyordu. Amerikalılar resim çekerken bana iyice yaklaşıp sarıldı. Herhalde bizi karı koca ya da sevgili sanmışlardı. Kim bilir nerededir o fotoğraf şimdi. Akşamüstü İsviçre'ye gitmek için bizden ayrıldı. Bu sanki öylesine sıradan bir buluşmaymış gibi yanaklarımızdan öptü ikimizin de. Otelin kapısında onun gidişini izledik. Ağır koltuklara oturup kendimize çay söylediğimiz zaman hala kalbimin çarpıntısı geçmemişti. Kendi kendime sabahtan beri yaşadıklarımın gerçek olup olmadığını düşündüm. Hani onu ilk gördüğümde söyleyeceklerim vardı. Hani ciddi bir konuşma yapacaktım. Onu gördüğüm anda hepsi uçup gitmişti tabii. Üstelik şimdi yalnızca birkaç saat birlikte olduktan sonra topu topu bir gondol gezintisinde baş başa kaldığımız halde burada oturmuş, gözlerim dalgın, aşığından ayrı kalacağı için hiçbir şeyin güldüremediği küçük kızlar gibi somurtuyordum. Aslında aramızda değişen bir şey yoktu. Ama yine de çoktan gizli bir ilişkinin içindeydim ve bunun farkında değildim. Öylesine başlamıştı ve sanki hiç konuşmaya gerek yokmuş gibi kendiliğinden sürüp gidiyordu. Kendiliğinden? Hayır, aslında onun istediği gibi. O güne kadar hiçbir buluşmayı planlamadığımızı düşündüm. Ne o, Karadeniz'de gemilerin batmış gibi, dedi Ayla. Kendime geldim. Küçük hanım buraya benimle buluşmaya geldiğini unuttu herhalde. Ona baktım. o büyük kristal avizeler yanmıştı. Garsonlar koşturuyor, otelin salonundaki kalabalıktan farklı dillerde bir gürültü yükseliyordu. Bir an yüzüne baktım. Ne yapacağım ben dedim. Ay ışığında sulara yansıyan kent, içimdeki o coşkulu masal duygusunu körükledi. Sanki çocukluğuma dönmüştüm de ne görsem içim titriyordu. Sanki bütün o kiliseler, bütün o saraylar, o eski büyük evler, kuleler, köprüler, büyük bir kent akşam tembelliğiyle kendisini suya bırakmış yüzüyordu. Kent ve hayali. Üstelik ikisi de gerçeğe benzemiyordu. O gece yemekten sonra biraz üşüsek de yürüdük. Süslü köprülerden geçtik, ara sokaklarda dolaştık. Meydana dönüp dışarıda oturduk. Geç saatlere kadar uzun uzun konuştuk. Sanki aramızda gizli bir anlaşma varmış gibi, ikimiz de bir türlü dönüp dolaşıp ona getiremiyorduk sözlerimizi. Sanki bir hayalet görmüş ve bunu kimseye söylememeleri gerektiğini, söylerlerse anlaşılamayacaklarını ve onu bir daha göremeyeceklerini düşünen iki çocuk gibiydik. Evet, biz biliyorduk. Ama birbirimize bile söylersek sanki birisi duyabilirdi. Ona ne yapacağım ben dediğim zaman gözlerinde derin bir endişe gördüm. Çünkü bu soruya gerçekten bir cevap aradığımın, ondan bir cevap beklediğimin ama aslında söylenecek hiçbir şey olmadığını bildiğimin farkındaydı. Gecenin geç saatlerine kadar birbirimizden uzakta geçen yılları konuştuk. Onun hayatında da benim bilmediğim şeyler olmuştu. Ne zamandır Anadolu'nun ortasında, köylerin arasında, ıhlamur kokan bir arazide dünyanın merkezine ulaşacakmış gibi toprağa kazıp duruyorlardı. Gerçekten de bir merkeze ulaştıkları söylenebilirdi aslında. Derinlerde bir yerde yüzlerce yıldır üstünü örtmüş, gizlenmiş, hayatın sırlarını vermek için birilerinin kendilerini bulmasını bekleyen insanlar vardı. Bilinmez gelecekte onları anlayabilmeleri için hiç bıkmadan her şeyi yazmaya çalışmışlardı. Resimler, işaretler, şifreler. Tanımadığınız birini anlamaya çalışmaktan daha zor değildi aslında. Tam 2000 yıl önceki bir aşk mektubunu, tableti mi desem, okuyacaklarken kafasında geniş kenarlı şapkası, elleri kısa pantolonunun cebinde masmavi gözlü bir Macar çıka gelmişti. Yazacağı kitap için kazıya katılan bir gazeteci. Sözüm ona adam hem bilgili hem asil hem de çok yakışıklıymış. Aman canım, bunlar seni zerre kadar ilgilendirmez. Bana hikaye anlatma dedim. Yüzü kızardı, önüne baktı. Ama hayatta dalga geçmesini bilen biri olduğuna bahse girerim. Güldü. Evet, tam dediğin gibi dedi. Hayatla gerçekten de dalga geçebilen biri. Sevgili arkadaşımın ilk kez çocukken ikimizin de benzemek istediğimiz küçük kadınlardaki Joe'dan farklı, erkek Fatmalıktan uzak, kadınsı bir tavır takındığını fark ediyordum ondan söz edirken. En çok da sanki 40 yıldır tanışıyorlarmış gibi hem kur yapıp hem de sürekli şakalarıyla güldüren arkadaşlığı etkilemişti onu. Akşamları ateşin başında otururlarken söz tanımadıkları krallardan, ölümsüz olabilmek için görkemli heykeller yaptıran küçük kraliçelerden uzaktaki evlerine, çocukluklarına gelivermişti. Ayrılırlarken yeniden geleceğini söylemişti ama o gece kaptakilerden ayrılıp bir köşede ona asıl söylemek istediklerini söyleyememiş, ondan beklemiş ama her nedense doğru dürüst konuşamadan gitmişti. Ama ben zaten güzel adam sevmem diyordu şimdi. Ama ondan söz ederken gözlerinin nasıl uzaklara daldığını görmemek imkansızdı. Peki neden sen düşündüklerini söylemedin? Belki senin onu terslemenden korkmuştur dedim. Yüzüme şöyle bir baktı. Bir an yanlış bir şey söylediğimi anladım. Güldüm. Canım, biliyorsun işte, senin öyle terslemelerin vardır insanı. Çekinmiştir adam. Biliyorum diye güldü. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda kimseye bu kadar iyi davranmamışımdır. Her nedense beni kızdırdığı zamanlar bile ona sesimi çıkartamadım. Ama belli ki çapkının biriydi. Zaten dediklerine bakılırsa İstanbul'da dansöz sevgilisi varmış. Sahi mi dedim? Evet, ama bunu ona soracak değildim tabii. Ama herkesin ağzı torba değil ki canım, her söylenene inanma. Kim bilir dedi. Erkeklerin ne yapacağı belli olmaz. Belki de onlardan bir şey beklemekle hata ediyoruz. Sürekli bir şeyler yapmalarını bekleyerek asıl güzel olan anları da bozuyoruz. Ay ışığının altında uzak bir kentte uzun, beklenmedik bir günün gecesiydi. Unutulmaz bir gün. Haklıydı belki de. Birini seviyorsanız Onun sizi ne kadar çok sevdiğini sorgulamakla zaman kaybetmenin anlamı var mıydı? Artık hiçbir şey bilmiyorum dedim. Kendimi tanıyamıyorum. Ne yapmam gerektiğine karar veremiyorum. Kaçmak istediğim o mu, yoksa aslında kendi hayatımı bilemiyorum. Ve daha acayip olanı, bütün bunların nasıl olup da bu kadar çabuk değişebildiğini hiç anlayamıyorum. Bana bir sigara uzattı. Yanımızdan geçen ve bize anlamadığımız sözler söyleyen genç oğlanlara aldırışsızca baktıktan sonra "Belki de," dedi. "Uzun zaman görmezden geldiğimiz, ertelediğimiz şeyler biz farkına varmadan bir yerde gelip karşımıza beklenmedik bir rastlantı çıkartıyor. Bizi birdenbire şaşırtıcı bir şeyle karşılaştırıyor. Şu çözdüğün tabletlerde bilmediğimiz ne var? Bize hayatın sırrını verecek, bütün bunların anahtarını verecek hiçbir şey yok mu?" "Sana bir şey söyleyeyim mi?" dedi yine, her zamanki gibi uzun parmaklarının arasında sigara, elini yanağına dayamış, gözlerimin içine bakıp. "Binlerce yıldır aynı soruları sorup duruyoruz. Ve ne gariptir ki, sorular gibi bulunabilen cevaplar da fazla değişmemiş." Hiç unutmadım o iki günü. Ertesi sabah müzede gezerken bir resim gördüm. Ormanın içinde oturan iki sevgilinin resmi. Bir an birçok resmin önünden geçerken onu görünce durdum. Uzun uzun bu manzara resmine baktım. O resimde insanı etkileyen bir şey vardı. Aslında öylesine bir resim gibi duruyordu. Ama ışık. Evet, bu resimde çok garip bir ışık vardı. Öyle bir ışık ki insan orada bir sonbahar günü akşam üzeri olduğunu anlayabiliyordu. Bir sonbahar akşam üzeri. Yıllar yıllar önceki bir ormanın kokusunu bile duyuyordunuz. Bu resim sizi sanki çağırıyor, bir an için bile olsa o serin ormanın içine girip az sonra yağacak yağmurun kokusunu duyacakmışsınız gibi geliyordu. Bir süre o resmin karşısında sanki başka bir dünyaya gitmiş gibi durdum. Otele döndüğümüzde küçük bir paket verdiler bana. Odaya çıkar çıkmaz heyecanla açtım. Küçük bir el aynası çıktı içinden. Altın yaldızlı, işlemeli ama çok eski bir aynaydı. Aynasının kenarlarının sırları dökülmüştü. Çok güzeldi. Onunla birlikte bir mektup bırakılmıştı. Oradan oraya giderken insan hayatı düşünüyor. Çocukluğunu, nereden nereye geldiğini, unuttuğu anları. Büyüdüğünü, yaşlandığını hissediyor. Çocukken küçücük şeyler bize ne büyük mutluluk verirdi. Şimdi istediğimizi yapmak elimizde ama her nedense bizi mutlu eden şeyler gittikçe azalıyor. İşte suların içine batacağı söylenen bir kente tepeden bakarak yenen bir yemek. Bir kadının söylediği unutulmaz şarkılar, hiç beklenmedik karşılaşmalar. Tanımadığın bir sokakta yürürken birdenbire onun da yanında olmasını istediğin, içinin ürperdiği kısacık bir an. Bir yerlerden istemsiz çıkıp geliveren bir yüzün, tutmak istesen de silinip gittiği o kısacık an. Bir yandan bunlar insanın kendi kendine kaldığı, trenin camlarından yabancı hayatların akıp gittiği, geride kaldığı, bir anda uzaklara giderken aynı anda kendi içine, kendi geçmişine yaptığı yolculuğun silik, tarifsiz duygusu. Öte yandan sorumluluklar, görevler, bekleyenler. Gördüğüm ne varsa hayalimde senin yanına koyuyorum. Senin üstüne giydiriyorum, senin eline alıp baktığını düşünüyorum, senin dokunmanı istiyorum. Bu küçük aynaya baktım ama kendimi değil, senin yüzünü gördüm içinde. Kendinize iyi bakın küçük hanım. Ne tuhaf. Sanki ayrı olduğumuz günlerde aslında ikimiz de aynı şeyleri düşünmüştük. Ne yapacağını bilmiyorum ama dedi Ayla. Bu mektupları, notları ortadan kaldırsan iyi olur. İnşallah onları saklamak gibi bir delilik yapmıyorsundur. Yaptığım deliliklerin yanında bu herhalde fazla büyük bir şey sayılmaz diye güldüm. Keşke yine eski günlerde olsaydık dedi Ayla. O güzel günler niye öyle çabucak geçip gitti ki? Evet, gerçekten de ne çabuk. Şimdi o geceyi, onunla konuştuğumuz anları, neredeyse bu sözü nasıl söylediğimi bile dünmüş gibi hatırlıyorum. O gece çocukluğun nasıl böyle çabucak bizi bırakıp gittiğini söyleyip üzülüyorduk. Şimdi ise çocukluk çok uzaklardı. O unutulmaz gece. Yıllar sonra nerede, ne yaparken yeniden hatırlayacağımızı bilemediğimiz o konuşma da çoktan uzaklarda kaldı. Her şey beni bırakıp gitti. Sanki hayat saklanabilirmiş gibi her şeyi biriktiren, her gittiği yerden anılar toplayan, her şeyin fotoğrafını çeken insanlar beni şaşırtır. Sonra o fotoğrafları bir hayatın resimli romana gibi başkalarına göstermeleri ve anlatmaları da. Benim böyle fotoğraflarım yok. Belki ondan. Varsa bile orada burada kalmıştır. Zaten bir araya gelseler de bir anlam çıkacağını sanmam. İnsanın fotoğraflardan bir hayatı anlaması için o hayatın bir şeye benzemesi gerekir, değil mi? Benim hayatım bir şeye benzemiyor ki. Onun için yıllar sonra yeniden buraya geldiğimde, bu sokakları, bu evi, bu bahçeyi gördüğüm zaman içimde uyanan duyguyu adlandıramıyorum. Bu kırık dökük ahşap evler, birbirine yaslanmış, sanki eski bir komşuluğun hatırına birbirinin omzuna başını koymuş, ancak böylece bunca yıldan sonra hala ayakta kalabilen bu evleri gördüğüm zaman ülkeme geldiğimi anlıyorum. Evleri de insanları gibi hep birbirine yaslanarak ayakta duran bir ülke. Öyle çok yerde yaşadım ki neresi benim ülkem diye sorduğum oldu. Ama burası, lodosla gelen bu garip koku, bu yıkık dökük evler, bu bırakılmışlık hissi bana ait olduğum yerin burası olduğunu hatırlattı hep. Ve bu insanlar. Avrupa kentlerinin o kendine güvenli, dünyayı yönettiğini sanan, yaşamı çözdüğünü düşünen insanların rahatlığını taşımayan, çekingen, kendine dönük insanlar. Halil Efendi kim bilir kaç yıldan beri her sabah aynı saatte geçiyor. Üstünde hala o eski bol ceketi. Yüzü de yıpranmış artık ceketi gibi ama zor bir hayatla başa çıkabilmiş olan insanlarda görülen o alçak gönüllü gülümseyişi hiç gitmemiş. Sesi hala eskisi gibi gür çıkıyor. Simitler sıcak diye bağırdığı zaman sanki çok uzaklardan susam kokusu geliyor. Nereye gidersem gideyim, pek çok uzak kentte bile duydum bu kokuyu. Kendimi yapayalnız, kimsesiz hissettiğim, nereye ait olduğumu, nereye gitmem gerektiğini bilemediğim günlerde, sanki bana karanlık puslu gecenin içinden yanan deniz feneri gibi gelen işaretlerden biri de belki o kokudur. Sıcak çıtır simitin kokusu mu, çocukluğun kokusu mu yoksa? Kim bilir? Hamarat kadınların sabah temizliğini, yemek hazırlıklarını bitirip az şekerli bir kahve arası verdikleri nazlı saatler. Her birinin içinde yabancı gözlerin bilip anlayamayacağı, bizimse çocukluğumuzdan beri bildiğimiz büyük bahçelerin esrarı. Büyük manolyaların kokusu. Biz onu ayıramasak da bizi tanıdıkları her hallerinden belli olan serçelerin kendi başına gevezeliği. Bazı sabahlar, yaşlandıkça daha erken uyanmaya başladım, çıkıp deniz kenarındaki kahveye gidiyorum. Ah, eski çay bahçeleri yok tabii artık. Kahve dediği modern zamanların kafelerinden biri. Küçük bir yer, zaten gelen de pek fazla sayılmaz. Yazarlar, müzisyenler uğruyor. Bazen bir kitap alıyorum elime oyalanmak için. Bazen onlarla konuşmayı, kendi aralarındaki sohbetlere karışmayı seviyorum. Biraz ötemdeki masada oturan kadının karşısındaki adama bakışını izliyorum. Kadın 50'li yaşlarında, hala çok güzel. Ona bakarken birden yüz ifadesinde, adama bakışında, hareketlerinde bana tuhaf gelen bir şey fark ediyorum. Ama ne? Sonra birden anlıyorum ki bu kadın aslında başka bir yaşının hareketlerini tekrarlıyor. Gözleri hala 18 yaşındaki gibi bakıyor. Hala o yaşlardaymış gibi davranıyor karşısındaki adamla flört ederken. Bu kendisini çekici kıldığını düşündüğü bakışlar, dudaklarının hareketi, ellerini kullanışı hep geçmişten kalan ve tekrarlanan şeyler. Karşısında bir ayna olsa birdenbire nasıl şaşıracak? O hareketlerle şu anki görüntüsünün kaymış bir fotoğraf gibi durduğunu fark edecek. Ama insan kendisi için yılların geçtiğini kolay kolay anlamıyor. Yaşlanmanın, ölümün başkaları için olduğunu sanıyor. Sanki beyaz bir kağıda çizilmiş resminizin üzerine sürekli ince şeffaf bir kağıtla bir yenisi konuluyor. Her ince yaprakta belki küçük bir çizgi, belli belirsiz bir kıvrım var. Ama öylesine yavaş değişiyor ki yılların geçtiğini, o yüzün değiştiğini fark edemiyor insan. Böyle önümde kalın bir deste gibi duran bu resmi şimdi sayfa sayfa soyup o ilk yüze geri dönmeyi deniyorum. Meğer hayatı geriye doğru yeniden yaşamak sandığımdan zormuş. Kendimi güçlü sanırdım ama şimdi o anlara geri döndükçe kayıp gitmiş bir zamanı yeniden canlandırınca, belki de yaşandığı an bile fark etmediğim ayrıntılar beliriyor. Silinip gittiğini sandığım duygular yağıyor. Zaten onun için bunca yıldır geçmişten kaçmadım mı? Ne olursa olsun hayatını durdurma. Durup hayata bakmaya başladığın zaman yaşamak zordur. Bazen göğsümde bir ağrı hissediyorum. Ne zamandır kendimi dinlemekten vazgeçsem de artık basit ağrıların kötüye yorulma vakti geldi de geçiyor. Yıllar önce okuduğum o kitabı hatırlıyorum. Göğsünde mavi bir nilüfer çiçeği, büyüyen kızla sevgilisinin aşk hikayesini anlatan o garip kitabı. Fazla aşk öldürücü olabilir mi sahiden? Geçenlerde bunu aileye söyledim. Her zamanki gibi alaycı, "Merak etme, seni öldürecek olan aşk filan değil. Şu hala vazgeçemediğin sevgili sigaran" diyiverdi. Ne yapalım, gerçekler pek şiirsel değil. Bir önceki hafta çarpıntılarım fazlalaştı diye hastaneye gittim. Büyük makinelerin içine soktular, her yerime kablolar bağladılar, filmler çektiler. Artık damarların içini bile görebiliyorlarmış. Bana büyük bir heyecanla ne çok şey görebildiklerini anlattılar. Bizim çocukluğumuzda insanların içini gösteren gözlük diye uydurma şeyler satarlardı. Oğlanlar kızları bu gözlükleri takıp korkuturdu. İşte şimdi herkesin içini görecek büyük makineler yapmışlar sonunda. Ama benim kalbime ne olduğunu göremiyorlar. O çarpıntının ne zaman gelip kalbime yerleştiğini ve o günden beri hiç gitmeyip benimle kaldığını bilmiyorlar. Ben biliyorum. Gerçekte bizim hiç göremediğimiz, yalnızca anlamaya çalıştığımız belleğin o karmaşık düzenini, içimizde bir yerde gizemli bir biçimde saklanan bütün geçmişimizi hangi makine resimleyebilir ki? Gökyüzü maviden beyaza açılıyor. Bu yazın sonu, ömrümün kaçıncı yazının sonu kim bilir? Beyaz bir gökyüzünde, birlikte uzun bir yolculuğa çıkmış kuşlarla geliyor. Akşam oluyor. Gemilerin ışıkları şimdiden yanmış. Deniz uzakta sislerle beyazlaşarak gökyüzünü tamamlıyor. Sanki dünyanın bütün kuşları gidiyor. Öyle çok. Dağılan bir kuşak gibi geçiyorlar mavilerin dokunduğunu beyaz gökyüzünden. Uzağa. Çok uzağa ve birlikte. Yanıp sönen deniz fenerinin üstünden, kırmızı çatıların, minarelerin, dev gemilerin üstünden, herhangi bir akşama başlayan ev kadınlarının, işten dönen kaygılı insanların, bütün bu kaygılardan hiçbir şey anlamayan çocukların, bir akşamüstü heyecanının, acıların, kavgaların, buluşmaların, ayrılıkların, yalnızlıkların üstünden uçup gidiyorlar. Bir başka ülkeye, bir başka denize, daha sıcağa. Evet, daha sıcağa gidiyorlar. Onlar gidiyor ve biz soğuyoruz. Çocukluğumdan beri gördüğüm bir rüya var. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda geçen, farklı öyküleri olan bir rüya. Ama hepsinin ortak yanı, içinde benim işlediğim bir cinayet olması. Bu karabasandan hep ter içinde uyanırım. Geri dönüşü olmayan bir suç işlediğimi, bunun artık ömrüm boyunca benimle geleceğini, kurtuluşum olmadığını düşünürken, kendimi inanılmayacak bir mutsuzluk ve çaresizlik içinde hissederken uyanırım. O sabahta aynı rüyadan yine böyle bir çaresizlikle uyanmıştım. Bir cumartesi günüydü. Sisli serin bir sonbahar günü. Sabah erkenden alışverişe çıkmıştım. Bütün vitrinler yeni sezonun giysileriyle doluydu. Birkaç tayyör giyip çıkardım. 5 düğmeli bele oturan ceketiyle siyahlı beyazlı kumaşı olan birini beğendim. Tam da üstüme oturmayan biraz bol yeni moda paltolara pek ısınamadım. Şapkalarla epeyce oyalandım ama bir türlü karar veremedim. Tayyörün içine kırmızı bir fular aldım. Erkek bölümüne geçip Turgut'a da açık mavi bir gömlekle çizgili bir kravat seçtim. Öğleden sonra yağmur başlamazsa kent dışına pikniğe giderdik herhalde. Elimde paketlerle eve girdiğimde onun salondaki koltukların birinde boşluğa bakarak otururken gördüm. O an aslında hiçbir neden olmadığı halde içime büyük bir korku geldi. Paketleri bırakmadan salona kadar yürüdüm. Başını çevirip bana baktı. "Hoş geldin," dedi. "Bir sürü şey aldım," dedim. "Güle güle giy," dedi. Ne oturabiliyordum, ne paketleri bırakabiliyordum, ne de konuşabiliyordum. Sonra birden koltuğun yanındaki komodinin üzerinde duran mektubu gördüm. Gördüğümü fark etti, mektubu eline aldı, bana uzattı. Makas arıyordum, çekmecende bunu gördüm. Herhalde bir kocanın eşinin mektuplarına bakması hakkıdır diye düşündüm dedi. Elbette dedim. Çünkü ne diyeceğimi bilmiyordum. Mektubu gördüğüm andan beri satır satır gözümün önüne getirmeye, neler yazdığını tam olarak hatırlamaya çalışıyordum. Fuat'ın yazdığı mektuptu. Venedik'ten sonra bana bir mektup yollamış. Ben de nasıl bir dalgınlıkla onu öylece çekmeceye koymuş, sonra da orada unutuvermiştim. Gizli bir şey yapmanın en tehlikeli anı, uzun bir süre dikkatle uyguladığınız kuralları unutmaya, bunu aslında hayatınızın doğal bir parçası sanmaya başladığınız andır. Kendimi öylesine bir hayale kaptırmıştım ki, sanki yalnız yaşıyormuşum, sanki evli değilmişim gibi hissetmeye başlamıştım. Kafamdan ne çok şey geçiyordu o anda. Yüzümün kızardığını hissettiğim için paketleri odaya götürür gibi salondan ayrıldım. Ne yapmalıydım? Her nasılsa bu mektup birinin eline geçerse ne anlam çıkartacağını hiç düşünmemiştim. İçinde çok açık bir şey yazılmadığını biliyordum. Ama yalnızca bana böyle bir mektup yazması bile zaten başlı başına acayip değil miydi? Paketleri yatağın üzerine bırakıp yeniden geri döndüm. Benim bir şey söylememi bekliyordu. Geçip karşısındaki koltuğa oturdum. Sanki beynim zokluyordu ve inanılmaz geliyordu ama şimdi bunca yıldan sonra bile satır satır hatırladığım o küçük mektupta neler yazdığını o an bir türlü hatırlayamıyordum. Oysa kim bilir kaç kez okumuştum. Bu böyle ne zamandır devam ediyor diye sordu. Ne zamandır devam ediyor? Bu sana yazdığı ilk mektuba benzemiyor. Herhalde sen de ona karşılık yazıyorsun. Yalnızca mektuplaştığımızı düşünüyordu. Ya da daha fazlasını konduramıyordu. Belki de benim ağzımdan böylece daha çok şey alacağını düşünüyordu. Böyle yakalanmış, ne söyleyeceğimi bilemez durumdayken çocukluğumdan beri esner gibi yaparım. Belki zaman kazanmak için, belki rahat görünmek için bilmiyorum. Yine öyle esnermiş gibi yaptım. Bir tane daha yazmıştı, ben de cevap vermiştim. Çok zaman geçti. Buraya geldikten sonra yazmıştı galiba. Şimdi de bir tane daha yazmış dedim. Sakin görünüyordu. Sana özel bir mektup yazması sence de biraz tuhaf değil mi? Fuat Bey, bu bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Aklına esmiş yazmış. Ne kötülük var bunda? Yüzünden bir şey anlamak imkansızdı. Sinirli miydi, üzgün müydü, kuşku içinde miydi? Yoksa acaba başka bir şey mi biliyordu? Başka bir şey öğrenmiş de çekmeceyi onun için mi karıştırmıştı? Suçüstü yakalanmıştım. Üstelik ne bildiğini, kafasından neler geçtiğini hiç düşünemiyordum. Nasıl olup da onu öylesine unutabilmiştim? Nasıl olup da kendimi bu hayale kaptırıp gerçeği kaçırabilmiştim? İşte o rüyadaki gibi kendimi çaresiz, dönüşsüz bir yerde hissediyordum. Hala şu an bile, aradan yıllar geçtikten sonra, o anı hatırlarken aynı duygu var içimde. Pek çok şey olduktan, neler yaşandıktan sonra bile onların hiçbiri değil de, o an suçluluk duyuruyor hala bana. Ne garip. Aslında onun bana asla kızmayacağını, bunu büyütecek biri olmadığını, bu nedenle başıma hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordum. Daha doğrusu o ana kadar nasıl olduysa böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Düşünmek istememiştim belki de. Eğer bir şey ortaya çıkarsa ne diyeceğimi, kendimi nasıl savunacağımı hiç kurmamıştım. Benim herkesle rahat konuşmalarım, erkeklerle arama beklenen mesafeyi koymak yerine flört etmem aslında alışılmış şeylerdi. Buna fazla şaşırmazdı. Bir yere gittiğimizde başkalarıyla dans etmem, herhangi biriyle uzun uzun konuşmam, aksine onun hoşuna gider, benim böyle kendimden emin halimi çok beğendiğini söylerdi. Bir keresinde bir davetten döndüğümüzde, "Sen de şeytan tüyü var," demişti. "Uzaktan bütün gece seni izledim. Sanki herkes, özellikle de erkekler, seninle konuşabilmek için birbiriyle yarışıyor. Yanına gelen sanki mıknatısa tutulmuş gibi ayrılamıyor. Ama bunu kıskanmış veya kızmış gibi değil, takdir eder gibi söylemişti. O, görmek istemediği şeylerle yüzleşmek yerine onları istediği biçime sokmayı tercih eden biriydi. Başından beri ben ne düşünüyorsam, bu evlilik için ne hissediyorsam elbette o da biliyordu. Ama zaten onun için evlilik, çiftlerin birbirine saygı duyduğu, insan olarak birbirlerini sevdiği, toplum içinde birlikte yer aldıkları bir kurumdu. Sizi baskı altına alacak, kıskanacak, olur olmaz şeylerden olay çıkartacak. Akşamları koltuğuna oturduğu zaman çizgi romanlarını okurken huzurunu bozan tartışmalara girecek biri değildi o. Peki ama ben niye böyle hissediyordum? Neden korkuyordum? Onu kaybetmekten, boşanmaktan, rezil olmaktan? Hayır, hiçbirinden korkmuyordum. Hiçbiri umurumda bile olamazdı. Aksine denilebilir ki o anki ruh halim içinde benden hemen boşanmaya kalkışsa buna belki de sevinmem gerekirdi. Onu üzmekten mi peki? Hayır. İtiraf etmek gerekir ki onu üzmekten korkacak kadar derin bir sevgiyle sevmiyordum. Üstelik doğrusunu isterseniz o anda beni kaybetmenin onu çok üzeceğini de düşünmüyordum. Beni bu hale getiren yakalanmış olmak ve gerçeği söyleyememekti. Çok utanıyordum. O güne kadar hiçbir zaman yalan söylemem gerekmemişti. Ne çocuklukta ne okulda. Ne yaparsam yapayım her zaman olduğu gibi söylerdim. Kimseden de korkmazdım. Bir keresinde bahçede bizim uzak akrabalardan birinin kızıyla bulduğumuz bir izmariti içmiştik. Kim yetiştirdiyse biri babama söylemiş. Akşam beni yanına çağırıp sordu. Bana doğru söyle, içtiniz mi dedi. Evet dedim. Bana doğru söylediğin için sana ceza vermeyeceğim dedi baba. Ama gel şimdi bakalım yanıma. Belki ilkokula yeni başlamıştım. Yanına gittim. Gümüş tabakasından bir sigara çıkartıp yaktı. Benim ağzıma koydu. Şimdi nefesini içeri çek bakalım ama derin bir nefes dedi. Dediğini yaptım ve öksürmeye başladım. Sigarayı ağzımdan aldı, söndürdü. İşte sigara böyle pis bir şeydir dedi. Eğer bir şeyi merak edersen gelip bana sor. Ben sana gösteririm. Senin kimseden gizli saklı şeyler yapmana lüzum yok. Sadece korkaklar gizli saklı işler yapar, anladın mı diye sordu. Anladım dedim. Gerçekten de hiç gizli saklı bir şey yapmadım. Aklıma geleni söylemekten çekinmedim. Ama şimdi hayatımda ilk kez gerçeği söylemeye korkuyordum. Ve hem utanıyor hem kendimi aşağılanmış hissediyor hem büyük bir vicdan azabı duyuyordum. Yalanım çıkıp yakalanacağı için mi? Başıma kötü şeyler geleceği için mi? Ele güne rezil olacağım için mi? Hayır. Sanırım ona haksızlık ettiğimi bildiğim için. Ben aranızdaki bu samimiyete bir anlam veremedim dedi birden. Herhalde bundan başka bir anlam çıkartmadın Turgut dedim. Ve bunu nasıl böyle hayretle inanarak söylediğime ben bile şaşırdım. Yüzüme baktı. Herhalde daha fazla üstelemek istemedi. Bir daha böyle bir mektup gelmezse ve senden de cevap gitmezse memnun olurum dedi. Ben yazmam ama onun ne yapacağını bilemem diye cevap verdim. Ne yazık ki bu sözümü de tutamayacaktım. Tam kalkmış içeri gidiyordum ki, al dedi mektubu uzatarak, belki saklamak istersin. Mektubu aldım, bir an durdum, sonra dört parçaya ayırıp yeniden masaya koydum. Saklanacak bir mektup değil dedim. Şöyle yazıyordu içinde. Küçük hanım, bir sürü karışıklığın içinde dönüşte sizin puslu şehre tekrar uğramayı çok istedim ama olmadı. İşler uzadı. Yarın dönüyorum. Ne kadar yorulduğumu, sıkıldığımı, bıktığımı anlatamam. Meğer bu siyaset hiç bana göre değilmiş. Siz bana ta Ankara'da söylemiştiniz değil mi? Herhalde her şey kaderin yazdığı gibi oluyor. Fakat aramızda kalsın. Siz yine de kimseye söylemeyin olur mu? Bakalım bir daha ne zaman görüşürüz. Belki de siz bir ara gelirsiniz memlekete. Her zamanki gibi sevgiyle. O sıralar ne karışıklığından söz ettiğini anlıyor muydum acaba? Galiba bunun kendi hayatıyla mı, yoksa Ankara'dan, İstanbul'dan gelen haberlerle mi ilgili olduğunu tam bilemiyordum. Belki de ikisi birden. Nadiren de olsa gelip gidenlerle konuşurken Turgut hep haber almaya çalışıyor. Türkiye'de neler olup bittiğini iyice öğrenmek için gazete haberlerini onlara ayrıca soruyordu. İsmet Paşa'nın demeçleri, mecliste yaptığı konuşmalar zehir gibiydi. Onları duyuyorduk. Kimine basın yasağı konuyordu ama mutlaka duyuluyor, kulaktan kulağa yayılıyordu. Üniversiteler kaynıyordu, ordu rahatsızdı. Kim gelse ilk söylediği bu oluyordu. Herkesin bir binbaşı, bir albay tanıdığından, akrabasından duyduğu bir şeyler vardı. Bu tür konularda konuşmayı hiç sevmeyen, çekinen Turgut bile bazen ikimiz yalnızken ''Bunlar ayakta mı uyuyor, Benim bu kadar uzakta duyduklarım bile durumun felaketini anlamaya yeter. Bunlar duymuyor mu? Sağır mı olmuşlar, anlamak mümkün değil diye söyleniyordu. Abimle birkaç kez telefonla konuşmuştuk. Hepsinde mutlaka yeni bir haber veriyordu ve bu haberlerin hiçbiri de bir öncekinden iyi değildi. Anlıyordum ki o da açıkça söylemese bile artık bu yönetime karşıydı, memnun değildi. Gazeteciler yakalanıyor, hapse atılıyor, oradaki gazetelerde de bunlar yer alıyordu. Ama ben Londra'ya geldiğimizden beri eskisi gibi ilgilenmiyordum bunlarla. Sanki kötü şeyleri duymak istemiyordum. Türkiye'den biri kötü bir haber getirdiği zaman hemen, "Yok öyle değildir, öyle olmamıştır," diyordum. Sonra bunu da bıraktım. Bir ara artık Turgut'un haftada bir getirdiği gazeteleri bile okumaktan vazgeçtim. Evet, itiraf edeyim ki asıl korktuğum şey başkaydı. Onunla ilgili kötü bir yazı çıkacak, yine ona suç atacaklar, yine onu eleştirecekler diye korkuyordum. Zaten gözlerimi yalnız dünyaya değil, kendi hayatıma bile kapatmıştım. Her şeyden kaçmış, kendi kendime kurduğum bir dünyada yaşıyordum. Onun için bunların hiçbirini ona sormak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Zaten çılgınca rastlantılardan başka bir şey olmayan bu karşılaşmalarda ikimizden başka hiçbir şeyden söz etmek istemiyordum. Bana göre gerçeğe ilişkin, yaşanan zamana, ikimize ve bizi çevreleyen dünyaya ait olan herhangi bir şey anıldığı anda büyü bozulacak ve biz veremeyeceğimiz cevaplarla karşı karşıya kalacaktık. Ona aldığım paketi açtı. Gömleği giyip kravatı denedi, sonra bana teşekkür etti. Ben aslında düşüncelerime dalıp gitmiştim ama o aramızda ilk kez böyle bir konuşma geçtiği için belki de beni üzdüğünü, haksızlık ettiğini düşünmüştü. İstersen çıkalım biraz arabayla gezelim dedi. Zaten gündüz gözü evin içinde ışık yakıyoruz, tıkılıp kalmayalım. Biraz temiz hava alacak bir yere gidelim. Üstümü değiştirmek için odama gittim. Dolaptan bir pantolon ve kazak aldım. Fularımı taktım. Bir yandan aklımdan az önce olanlar geçerken tuvalet masamın önüne oturup yüzüme biraz pudra sürdüm. Rujumu alırken küçük aynayı gördüm. Nedensiz bir biçimde onu elime almak istedim ve alırken ne olduysa birden elimden düşürdüm. Yerden aldığım zaman baktım ki ayna boydan boya çatlamış. Böyle şeylere inanmam ama belki de bize verilen işaretler var. Ve belki de nereye gideceğimizi bilmek için onları izlememiz gerekiyor. Kim bilir, belki de kaybolduğumuzu, bir sonraki adımda ne yapacağımızı bilmediğimizi düşünürken, aslında önümüze çıkan o şifreleri doğru okuyamadığımız, hatta çoğu kez onların farkında bile olmadığımız için yanlış yöne gidiyoruz. Veremeyeceğimiz cevaplar. O mektubun eline geçtiği günden sonra bir daha bunun sözü edilmeyecek, bu konu kapanacak sanıyordum. Ben her şeyi herkesten saklayarak koruyabileceğimi düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Büyülü anlar insanın gözünü kapatıyor. O günlerde sanki içimde bir yerde gizlenmiş bir dönüştürücü, dokunduklarımı, duyduklarımı, gördüklerimi hep başka türlü anlamama yol açıyordu. Zaten suların gerçeklik duygusunu sarstığı o masal kentindeki karşılaşmada, o birkaç büyülü saatte yüreği çırpıntılar içindeki genç bir kadının olup bitenleri gerçekten anlayabilmesi mümkün müydü? İçinde bulunduğu ruh halini, zaman zaman konuşmaların arasında ipuçları verse de fark etmemiştim. Kendi hayatında bir bıçak sırtında yürüdüğünü, o ince ipin artık kopma noktasına geldiğini anlayabilmek için belki de onu çok daha iyi tanımalıydım. Oysa gerçekte onu tanıdığım söylenemezdi. Ankara'daki öğleden sonraları yaptığımız konuşmalar hep örtülüydü. Yalnız kaldığımız birkaç saatte de kendimize ait hiçbir şey konuşmamıştık. Ne o benim hayatımı, evliliğimi sormuştu, ne de ben. Aksine sanki gizli bir anlaşmayla başından beri havadan sudan konuştuğumuz günlerde bile özellikle sözün bu konulara gelmemesi için uğraşmıştık. Uzak bir yerde, kendi varoluşlarından çok başka bir yerde karşılaşmış ve kimliklerini gizlemiş iki casusa benziyorduk. Birbirimiz hakkında bildiklerimiz, kendi kendimize kurduklarımızın yanında çok zayıf kalırdı. Kendimi savaş hali gibi olağanüstü durumlarda yaşanan beklenmedik ilişkilerden birinde hissediyordum. O sıralarda gerçekten de içinde bulunduğu bütün o sorumluluğa rağmen, onun da gerçekle bağlantısının yalnızca çok gerekli anlara indirgendiğini, bunun dışında neredeyse koptuğunu fark etmemiştim ama. Daha çok onun her zaman böyle delice şeyler yapabilen, kimseyi fazla umursamayan, başkalarından fazla etkilenmeyen insanlardan biri olduğuna inanıyordum. Kimi zaman kendi kendime, ne var canım bunda diyordum, masum bir flört, yetişkinlerin oynadığı bir oyun, ne yaptım sanki diyordum. Zaten her şey öylesine zordu ki, nasıl olsa bundan ileri gidemeyecektik. Onun da zaten bunu bütün o can sıkıcı işlerin içinde, sıkıldığı hayatında kendisine açtığı bir pencere, bir nefes alma, küçük bir kaçamak olarak gördüğüne inandırmıştım kendime. Koskoca adamın kendisini böyle bir oyuna kaptıracağına pek inanmıyordum hala. Nereden bilirdim? Derken telefonlar başladı. Bir süre sonra artık sabahları kahvaltımı edip kahvemi içerken gözüm telefonda beklemeye başlamıştım. Nereye giderse gitsin ilk iş beni arıyordu artık. Şuraya geldim, şimdi öğle yemeği yiyeceğiz, akşamüstü hareket ediyoruz gibi ne yapıp ettiğini tek tek anlatıyordu. Kimi zaman telefon tam konuşurken kesilir ya da birileri gelir, aniden kapanır sonra yeniden arardı. Bir sabah hiç unutmam, yeni gelen dergilere bakıp kahvemi içerken telefon çaldı. İşte böyle yine bir yere gitmişti. Orada havayı, yolculuğunu anlatıp beni düşündüğünü söylerken araya santral girdi, kapattık. Geçtim koltuğa oturdum, dergilerden birini aldım. Yeniden telefon çaldı, koşup açtım. Biraz konuştuk ama bu kez hat kesildi. Tam dönüp otururken yeniden çaldı. Ama bu kez de birkaç kelime ettikten sonra birileri geldiği için kapatmak zorunda kaldı. Koltuğa oturup dergiyi yeniden aldım ve kapağında üç genç kızın resmini gördüm. Bir evin merdivenlerine oturmuşlardı. Sanki baloya gidecek gibi görünüyorlardı. Hepsinin üstünde o günlerin modasına uygun balon etekli, omuzları açık elbiseler vardı. Saçları yapılıydı. Esmer olan telefonla konuşuyor, ötekiler gülerek onu dinliyorlardı. Derginin kapağındaki başlık şuydu. Genç kızlar telefona yapıştı. Önce aklım hala telefonda olduğu için anlayamadım. Sonra birden kahkahalarla gülmeye başladım. Genç kızların telefon delisi olduğunu, artık saatlerce sevgilileriyle telefonda konuştuklarını ve anne babaların bu durumdan nasıl şikayetçi olduğunu anlatan bir haberdi. Hem genç kızlara öğütler veriyor hem de anne babalara yeni kuşağa karşı fazla sert olmamaları için uyarılarda bulunuyordu. Sonra nasıl oldu, neler oldu bilemiyorum. Ama böyle her gün konuşa konuşa öyle bir zaman geldi ki bana neredeydin, kaç kere aradım bulamadım demeye başladı. Kocamın karışmadığı şeylere karışıyordu. Dışarı çıkacağım zaman tedirgin oluyor, bir yere gitsem alelacele eve dönmeye çalışıyordum. İnanılmaz gibi geliyor ama öyle. Üstelik şaka yapmıyordu. İşte oyunun kurallarını kendim koyuyorum sanırken ipleri elimden kaçırmıştım ve nasıl olduğunu hiç anlamamıştım bile. Yavaş yavaş korkmaya başladım. O zamanlar bir hayalin gerçekten çok daha büyük bir tutkuyla sizi kuşatabileceğini, çok uzaklarda ve tanımadığınız birinin hayatınızı her gün görüp dokunduğunuz bir aşıktan daha çok belirleyebileceğini bilmiyordum. Çünkü böyle bir yürek çarpıntısını ilk kez duymuştum. Filmlerde anlatılamaz o çarpıntı. Kitaplarda belki biraz, az çok hepimiz biliriz onu. Ama yine de hepimiz ilk kez başımıza geldiği zaman ne yapacağımızı şaşırırız. Onun için kendimizi bırakmamaya çalışsak bile, bir an için bu duyguya kapıldığımızda başkalarının anlayamadığı, hayır yalnız başkalarının değil, bizim bile anlayamadığımız çılgınca şeyler yaparız. Bu bana sanki bir başkası olmak gibi gelir. Gizli bir yerde, içimizde belli belirsiz uyuyan bir başkasını uyandırıp onun yerine geçmek ya da onun bizim yerimize geçmesini sağlamak gibi garip bir şey. Bir başkası olmak, yıllarla belirlenmiş hayatın dışında başka bir hayata başlamak, herkesin bilip tanıdığı, benliğimizin görünmeyen yüzünü takıp gizli sandıktan çıkardığınız giysilerle süsleyerek yeni birini yaratmak. İki ayrı yüz. İki ayrı ses, iki ayrı biçim. İki ayrı kadın. Birdenbire parçalanmış bir hayatın içinde bulmuştum kendimi. İki ayrı hayat. Bu oyunu öğrenmek o kadar kolay değildi. Birinden ötekine hızla geçebilmek gerekiyordu. Şu üstü buzlu cam gibi resimler vardır ya, azıcık oynattığınızda resim değişir. İşte onun gibi. O günlerden en çok hatırladığım duygu, aşk, mutluluk, heyecan sanıyordum. Ama şimdi birden fark ettim ki huzursuzlukmuş. İnsan hayatını bölmeye kalkıştığında ilk yitirdiği şey huzuru oluyor. Ama o günlerde bunun farkında mıydım? Ya da öyleysem bile bunu umursuyor muydum? Pek sanmam. Telefonun öteki ucunda onun sesini duyunca, "Evet, nasılsın bakalım?" aklına esip bir şarkı dinletmek için aradığında, "Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. En nihayet anladım yokmuş gören hatta bilen. Bir gezgin gibi oradan oraya giderken otellerden, toplantı salonlarından, havalimanlarından, tren garlarından o kentin sesi gelirken bana orayı anlat, şimdi durduğun yeri derdim. Sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz, sanki yıllardır birlikteymişiz gibi artık yarım yamalak sözlerden bile başkalarının asla bilemeyeceği anlamlar çıkarttığımızda, hep burada olsa, ben orada olsam dediğim o anlarda, keşke şimdi burada olsaydım. Şu beyaz çiçeklerin adını sen bilirsin. Onların kokusunu duymanı isterdim. Burası öyle güzel ki. Sıradan şeyler anlatırken birdenbire hiç beklenmedik bir şey söylediğinde ama yine de her seferinde telefonun ucunda soluğum kesilmiş kala kaldığımda, "Çocuk, ben sana bağlandım. Senin sesini duymadan bir gün bile geçiremiyorum. Büyülendim." Ve her zaman gelip bir yerde bizi bulan, kimi zaman sessizliklerin arkasından, bu kez sormasam, bu kez sormasa dedikten sonra kaçınılmaz olan o soru gelip çattığında, "Ne yapacağız?" Ama bu soruyu hiç sormazdık. Yalnızca içimden geçen bir soruydu o. Dilimin ucuna kadar gelen ama söylenmeyen. Yaşayınca anlıyor insan. Aynı evi paylaştığınız birinin haberi bile olmadan bambaşka bir hayat kurmak hiç de zor değilmiş. Ben buna inanmazdım. Bazen telefonu kapadıktan sonra bir an kendi kendime kalıyor ve öyle utanıyordum ki bir daha aradığı zaman bunu artık bitireceğime yeminler ediyordum. Ama akıl duygulara pek fazla hükmedemez de duygular aklı kendilerine uydurmayı becerir. Bazen yolda yürürken, bir mağazada dolaşırken, bir yerde çay içerken, hatta gece evde yemek yerken, Turgut'un yüzüne bakarken birdenbire her şeyi ona anlatmak gelirdi içimden. Haftanın bir gecesi, daha çok cuma akşamları mutlaka dışarıda yerdik. İkimiz baş başa. Böyle adetleri vardı ve ne olursa olsun bunu değiştirmek istemezdi. Şimdi benim için en zor geceler onlardı. Çünkü karşı karşıya oturuyor, mum ışığında romantik bir havada yemek yiyorduk. Evde zaten ayrı odalarda uyuyor, geceleri o çalışırken ben okuyor veya işlerime bakıyordum. Ve pek yan yana gelmiyorduk. Ama böyle yüzlerimiz iyice yakın, gözlerine bakarak oturmak bana iyice zor gelmeye başlamıştı. Yine böyle bir akşam yeni açılan bir Rus lokantasına gitmiştik. Kırmızı kadifeler, ağır perdeler, süslü abajurlar, loş bir havada milli giysiler içinde servis yapan garsonlar. Neyse ki gürültülü bir topluluk Rus müziği çalıyordu da fazla konuşmak mümkün olmuyordu. Yemeklerimizi yiyip şarabımızı içerken ona baktım. İşte ne etrafta dolaşan renkli kadınlarla ilgileniyor, ne de benden en küçük bir kuşkusu var. Herhalde boğazını kesseler bir başka kadınla macerası olamaz. Karısıyla beraber böyle bir yerde yemeğini yemek, haftada bir gün bile olsa şarap içmek, sohbet etmek onun için mutluluk duyulacak, şükredilecek bir şey. İçimden bir ses diyordu ki, başka bir kadın ona sahip olmak için neler yapmazdı? Sen böyle bir adamla birliktesin ama onu hak etmiyorsun. Kendi kendime sen adi bir kadınsın diyordum. Yalnız kendinin değil, onun da onurunu çiğniyorsun. Yalnız kendini değil, onu da mahvediyorsun.